Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Temmuz 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakat aktaracağız. Selami Şenel Hoca ile yapılan mülakatın ikinci bölümünü "Bu Yüz Yalan Söylemez" başlığıyla sizinle paylaşacağız. Hocam, merhum Ali Ege abiyle 17 yıla yakın beraberliğiniz oldu. Onunla olan hatıralarınızdan bahsedebilir misiniz? Merhum Ali abi 1974 yılında Ankara'da kendisi gibi polis olan bir arkadaşının vesilesiyle Sami Efendimiz'e intisap ediyor. 1980 yılında Denizli, Isparta, Burdur ve diğer bazı ilçelerdeki ihvana hizmetle vazifelendiriliyor. Bir yıl sonra da Ankara'dan Denizli'ye taşındı. Bizim onunla yakınlığımız bundan sonra başladı. Merhum Ali abinin en mühim hususiyeti üstadlarımıza bağlılığıydı diyebilirim. Buna örnek olmak üzere şunu söyleyeyim. Sami Efendi Hazretleri'nin vefat haberi alındığında Ankaralı kardeşler "Ali abi dayanamaz, ölür" demişler. Bir ziyaretlerinde Sami Efendi Hazretleri şeker ikram etmişler. O bu jelatini atmamış ve bir yıl cebinde taşımış. Verilen şekerin jelatini bir yıl saklanırsa, üstadlarımızın tavsiyelerine ne kadar dikkat etmek gerekir, o da bizlere hisse olsun. Aynı muhabbet ve hürmeti daha sonra Musa Efendi üstadımıza da göstermiştir. Üstadın Denizli'yi teşriflerinde evinde misafir eder ve sabaha kadar kapısının önünde beklerdi. Ali abi İstanbul'a kalp ameliyatı için gitmişti. Kalp ameliyatı olmuş, Musa Efendi üstadımızı umreye uğurlamışlar. Birkaç gün sonra kendisi de Denizli'ye dönecek. Araba hazırlanıyor. Muhterem Osman Efendi üstadımıza ait yazı ve kasetler vermişler. Dervişhane bir edeple öpüp başına koymuş. Medine-i Münevvere'de muhterem Osman Efendi üstadımıza icazet verildiği haberi de verilince ayağa kalkıp "Yıllardır malumdu, semirna ve ata'na" demiş ve 10 dakika kadar sonra bindirildiği arabada vefat etmiş. Merhum Musa Efendi üstadımız Ali abinin vefatından sonraki bir ziyaretimizde "Kur'an okuduğum zaman bütün kardeşlere bağışlıyorum. Doktor Hulusi Balbay, Ali Ege ve Ali Füsun kardeşlere isimlerini zikrederek bağışlıyorum" demişlerdi. Bu iltifat bizlere üstadlarımızın gönlünde olmanın yolunun bizim onlara gönlümüzde ne kadar yer verdiğimizle alakalı olduğunu gösteriyor. Kendisi böyle bağlı olduğu gibi kardeşlerin de gönlünün başka zatlara kaymasından endişe ederlerdi. Hatta tabir caizse onları kıskanırdı. Bir gün kardeşlerden biri Denizli'ye yakın bir yere gelmiş olan bir muhteremi ziyaret için izin ister. Ali abi ona "olur" cevabını vermiş ve giderken kendisine tekrar uğramasını söylemiş. Kardeş gelir, Ali abi sohbet ediyor. Sohbet öyle uzar ki ziyarete gitme zamanı geçer ve kardeş mecburen evine döner. Gönül başkasına kayarsa maneviyatta gerilemeye sebep olur. Çatal kazık yere girmez derdi. Üç parmağıyla sacaya yapar. Sadakat, muhabbet ve teslimiyet, dervişte bu üç özellik olacak derdi. Adab Risalesi'nde geçen "Sadık müridin sermayesi muhabbet ve teslimiyettir. Günden güne şeyhine muhabbet ve teslimiyeti artan mürid, yarı yolda kalma tehlikesinden emin olur. Eğer şunun bunun iltifatı belasına duçar olur, azim ve iradesini sağlam tutmazsa hiçbir şeyden medet ummasın. Çünkü bu onu menzili maksuduna ulaştırmaz, yolda kor" sözlerini naklederdi. Bir gün Nazilli'den Musa Efendi üstadımız da Denizli'ye geliyorlar. Yolda Musa Efendi, "Ali Efendi bir kazada, bir ilçede bir tane ihvan olsa ona hizmete gidilir" buyuruyorlar. Musa Efendi Hazretlerini yolcu ettikten sonra düşünür. "Bu bana bir işaret. Ama bir kazada bir kişi nerede var? bütün kazaları gözden geçirir, bulamaz, huzursuzdur. Bir gün yanında Nazilli'den bir kardeşle Burdur'a hizmete gitmişler. Dönüşte yolu şaşırmışlar ve Çavdır, Gölhisar, Denizli kavşağına gelmişler. Nazillili kardeş de bir kişi bulunan kaza arandığını biliyor. Gölhisar yazısını görünce yıllar önce Nazilli'de ders almış ve Gölhisar'a göç etmiş olan kardeşi hatırlıyor, gidip buluyorlar. Sami Efendi üstadımız ona Asker Ali dermiş. Oğlum Asker Ali, az sayıda disiplinli ordular çok sayıda disiplinsiz orduları her zaman mağlup etmiştir sözü meşhurdur. Manevi dersleri ilerleyince bununla övünen kardeşleri ikaz eder. Kendinizi bir şey zannetmeyin, bu yolda eminlik yok, bu hale düşen kaybeder derdi. Nefis konusunda bazıları mutmainne olunca korkma derler. Ali abi nereye varırsa varsın, onun yarısı yine de alt mertebeye dönüştür. Alt basamağa düşme ihtimali vardır. Hangi mertebede olursa olsun nefse güven olmaz derdi. Bu konuda o kadar hassastı ki ibadetlerde bile nefis yol buluverir endişesi taşırdı. Abilerden birisi iki defa itikafa girmişti. Üçüncü defa izin istediğinde müsaade etmedi. Nefsi haz alacak ve kaybedecek endişesiyle. Yine bir kardeş vardı. Kalbinin zikri dışarı yansıyordu. Kardeşlerin bunu bilmesinden haz alıyor, aldanacak, endişe ediyorum demişti. Bir kişinin dersi nereye varırsa varsın, ahlaki durumu düzelmemişse o ders ona layık değildir derdi. Yeni intisap eden bir kardeşin intisabına bir başkası vesile olmuşsa ona, bu kardeşin sana dünyayı bağışlamış olsaydı, bu yola vesile olmak kadar iyilik yapmış olmazdı. Fakat yolun kıymetini iyi bil, şunu da unutma, hakiki bir mürşitten yüz çevirmek, Allah'tan yüz çevirmek gibidir. Minareden düşen adamın çaresi belki bulunur, ancak bu yoldan ayrılanın çaresi bulunmaz derdi. Ankara'daki yakın arkadaşlarından fırıncı Hacı Nafiz abi, Hacı Ali abinin üç meşgalesi vardır. Ya namaz kılıyor, Kur'an okuyordur, ya tefekkürle meşguldür. Ya da insanlara faydalı olmak için maddi manevi bir gayret içindedir demişti. Gerçekten de böyleydi. Herkesin derdine çare bulmaya çalışırdı. Bizim eczanede her derdin dermanı bulunur, yalnız benliğin dermanı bulunmaz derdi. Gerek maddeten, gerekse manevi açıdan herkese faydalı olmaya çalışırdı. İhtiyaç sahibi bir kardeşin müracaat edip de boş döndüğü görülmemiştir. Ankara'daki evleri satılıp tamamen Denizli'ye yerleşecekleri zaman ilk ailesi Fatma Hanım, ''Aman kardeşlere söyleyin, bir an önce bize bir ev alsınlar, yoksa Ali Efendi bu parayı dağıtır, bitirir.'' demiş. Hediyeleşmeyi severdi. Kimsenin evine hediyesiz gitmezdi. Bir defasında bir kardeşin evine gidiyor, giderken çay bardağı götürüyor. Başka gelenler de olacak. O evin hanımı endişeleniyor. Ya bardağım yetmezse diye. Hacı abinin bardakla geldiğini görünce rahatlıyor. Asansörü olmayan evlerde merdivenden çıkmakta zorlandığı halde insan kazanmak için ziyarete giderdi. Maddi bakımdan zengin kardeşlerin çok azının ziyaretlerine gittiği halde, maddiyatı zayıf, kalbi zengin kardeşlerin ziyaretlerine yanına birkaç kardeş alarak gider, orada ikram edilecek şeyleri de yanında götürürdü. Getirilen hediyeleri kardeşlerle paylaşmayı severdi. Denizli'de kardeşlerden biri borçlanmış, ödeme müddeti daralmış. Kardeşimiz sıkıntılı, Ali abiyi çağırmış. Bir sıkıntın mı var? Kardeş de anlatmış. Sen şimdi git işine bak. Allah büyüktür. Hele dur bakalım. Borcun ödeme gününe 3-4 gün kala tekrar çağırmış. Sıkıntı gitti mi diye sorar. Hayır cevabını alınca yarın tekrar gel demiş. Kardeşimiz anlatıyor. Ertesi günü gittim. Doğan marka arabası vardı. Galerilere gitmiş, arabanın fiyatını belirlemiş, benim ihtiyacım için satacak. Çok etkilendim. Bu iyiliği kardeşim bile yapmamıştı. Merhum çok iyi şofördü. Arabadan iyi anlardı. Ben bununla hizmet ediyorum diye arabasının deposunu devamlı dolu bulundururdu. Cebimde param olacağına, arabamda benzin bulunsun derdi. Bir gün bir yere gidilecek, yola çıkmadan arabanın motor ayarına bakıyor, sonra kardeşe soruyor. Egzozdan su geliyor mu? Evet abi denilince, bu motorun sıhhatine delalet eder. Aynı şekilde kalbinde bu minval üzere çalışması onun sıhhatinin işaretidir. Zikirle meşgul olan diri bir kalbin sıhhati sahibinin gözyaşlarından belli olur demiş. Bankaların önünden geçerken bile hızlı geçin derdi. Huzur Mandıra'da çalışırken toptancılardan biri ödemelerin banka yoluyla yapılacağını söyledi. Halbuki her hafta muhakkak hesaplarını kapatıp gidiyorlardı. Ödemeler hiç aksamıyordu. Pazarlamacıya bunları hatırlattı. Eğer eski düzen devam edecekseniz biz de alışverişe devam ederiz. Eğer bankaya sokacaksanız hemen hesabı kapatın ve alışverişi keselim dedi. Biz bankaya girmeden çalıştık. Pazarlamacı gittikten sonra bize şu hadiseyi anlattı. Sami Efendi Hazretleri bir Ankara ziyaretinde kardeşlerle tanışıyordu. Bir kardeş kendini tanıttı. Çalıştığı işlerini söyledi. Ticari müesseseleri de bulunan bir kamu bankasıydı. O bankanın adını söyler söylemez, Sami Efendi Hazretleri hemen oradan ayrılın buyurdular. Kardeşimiz, efendim banka değil, satış mağazasındayım deyince, Sami Efendi Hazretleri, değil mi sonunda bank var, oradan ayrılalım buyurdu. Kardeşimiz ertesi günü istifa etti. Sonra Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanlığına geçti. Heybetli ve celalli olmasına rağmen latife yapmayı severdi. Yanında bulunan kimselerin neşeli olmasını arzu ederdi. Herhangi bir kardeşten kendisine şikayet edilmesini istemez, bundan hoşlanmazdı. Ben bugüne kadar hiçbir kardeşten üstadıma şikayetçi olmadım. Allah bundan sonra da etmesin derdi. Yıllar sonra gördük ki bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Ashabımdan hiç kimse bir diğeri hakkında hoşlanmayacağım bir şeyi bana ulaştırmasın. Zira ben sizin karşınıza gönül huzuruyla çıkmak istiyorum. Velhasıl sadece kendi kurtuluşu için değil, etrafındaki insanların da felahı için çırpınan ve sonunda kanat çırpıp Rabbine uçup giden güzel bir insandı. Rabbimiz mekanını cennet eylesin. Hocam, Musa Efendi Hazretleri ile ilk tanışmanız nasıl oldu? Ders aldıktan bir yıl kadar sonraydı. 1979 yılı Ağustos ayı, henüz Ali Ege abi Denizli'ye vazifelendirilmemişti. Musa Efendi üstadımız Denizli'yi teşrif ettiler ve Hacı Arif Tekinkaya abiye misafir oldular. Sohbet bitip dağılırken baktım İstanbul'dan gelen 3 tanıdık abi var. Misafir etmek için bize davet ettim. Onlardan ikisi benim köylüm ve akrabamdı. Yolda bu zatı nasıl buldun diye sordular. Cevaben, Yahudi alimlerinden olan Abdullah bin Selam, hicrette merakla Allah Resulü'nü sormuş. Mübarek yüzlerini görünce de bu yüz asla yalan söylemez diyerek Müslüman olmuştu. Nasıl ki Resulullah Efendimizin mübarek vecihlerindeki güzellik, heybet, nuraniyet ve letafet Allah'ın peygamberi olduğuna dair bir delilse, onun haliyle hallenen bir mürşidi kamilin de yüzünde o nurdan hisseler görmek delildir. Musa Efendi'nin simalarını görünce hakiki bir mürşidi kamil olduğunu anladım dedim. Misafirlerden biri İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü mezunuydu. Ben böyle deyince, bu zatın Musa Efendi'nin bütün İmam Hatip ve İslam Enstitüsü öğrencileri üzerinde hakkı vardır. Ya yemeğini yemişizdir, ya bize elbise almıştır, ya da harçlık vermiştir dedim. Gerçekten de Musa Efendi üstadımızın sehavetinin genişliğini ancak bugün zahir olan bazı hatıralar vesilesiyle öğreniyoruz. Onlar da örnek teşkil etsin diye anlatılıyor. Hocam İmam Hatip yıllarınızda talebeleriniz sizi Selami Baba diye anarlarmış. Bir eğitimci olarak bugünün anne babalarına dini terbiye vermede neler tavsiye edersiniz? Malumunuz merhum Musa Efendi Üstadımızın Anadolu ziyaretlerinde sünnet şenlikleri tertip edilirdi. Sünnet olan çocuklara zarf içinde gıcır gıcır harçlık, kol saati ve buna benzer hediyeler verirdi. Bunların hepsi muhabbete vesile olan şeyler. O şenliklerde sünnet olan çocuklar yıllar sonra bu hediyeleri sakladıklarını anlatıyor. Belki üzerinden 30 yıl geçmiş ama o saat, o para Musa Efendi ile o kimse arasında yıllar önce kurulmuş olan muhabbet rabıtasını canlı tutuyor. Bugün de evlatlarımıza, gençlerimize muhabbetle yaklaşılırsa netice alınır. Fakir eğitim hayatım boyunca hiçbir öğrencime sert çıktığımı bilmiyorum. Sadece bir keresinde bir öğrencim elifba cüzüne hakaretamiz bir harekette bulunmuştu, ona sert çıkmıştım. Onun haricinde daima talebelerime muhabbetle yaklaşmaya çalıştım. Bunun yanında maddi durumu zayıf olan talebelere gelen yardımları aktarır, ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdım. Belki onun için öyle demiş olabilirler. Ben öyle denildiğini hiç bilmiyordum, yeni öğrendim. Bugün evlatlarımız dini konularda safsatalara maruz kalıyor. Elbette onların doğruyu bulmasına yardım edeceğiz. Bunların hepsinin cevabı İslam alimlerince asırlar evvel verilmiş, ancak şu unutulmamalı: İman dille ikrar, kalple tasdik. Akılla değil, gençlerin akıllarındaki sorulara cevap bulmalarına yardım ederken bizim asıl yapmamız gereken onların gönüllerine dokunmak olmalı. Bu da onlara muhabbetle yaklaşmak, samimiyetle davranmakla oluyor. Bugün evlatlarımızı zamanın fitnelerinden korumak istiyorsak, onları Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmayı dert edinen şahsiyetlerle buluşturmamız gerekiyor. Bunun yanında onların kalplerine dokunabilirsek, biiznillah kaybetmiş olmayız. Allah için yapılan işte muhakkak karşılık olur biiznillah. Devam edecek notuyla mülakat burada nihayete ermiş değerli dinleyenlerimiz. Selami Şenel Hoca ile yapılan mülakatın "Bu Yüz Yalan Söylemez" başlıklı ikinci bölümünü sizinle paylaşmış olduk Sesi Dergi'de ilk olarak. Ve son olarak değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesi Dergi'de Mehmet Büyükmut'u imzalı "Düğün Ölçüleri" başlıklı yazıyı paylaşacağız. İslam nezdinde kötü ve yanlış olan bir şeyin kim veya hangi merci tarafından yapıldığına bakılmaksızın önüne geçilmesi veya ortadan kaldırılması esastır. Nitekim hiç kimsenin hatırı Allah ve Resulünün hatırından daha önemli değildir. Bir Müslümanın İslam'ın temel prensiplerine göre vaziyet alıp ıslah edicilerden olması alamet-i farikalarındandır. Aksi takdirde fesada, bozulmaya seyirci kalınmış olur ki bu da vebali muciptir. Müslüman olmaktan kaynaklanan kardeşlik, kardeşlikten neşet eden sorumluluk, hayatımızın her alanında ferdi ve içtimai mesuliyetlerimizi yerine getirmeyi gerektirir. Bu sorumlulukların tezahür ettiği önemli iki olgudan biri düğün merasimleri, diğeri ise cenaze taziyeleridir. Tebrik ve temenni, taziye ve teselli, Müslüman bir toplumda insanları birbirine rapt eden önemli iki olgudur. Tebrik ve temenni, düğünlerde gösterilen dayanışmada tezahür ederken, taziye ve teselli, cenazelerde ortaya çıkan merhamet ve tesanüdün birer nişanesidir. Nitekim bir Müslümanın diğer Müslüman üzerindeki haklarından biri, düğününde tebrik etmek, diğeri ise cenazesinde teselli etmektir. Evlilikler birer aile olmanın ve yuva kurmanın adı olduğu gibi Anadolu tabiriyle el içine çıkmanın da ilk adımıdır. eşlerin birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları özel ele alınması gereken bir konu olmakla birlikte, öncelikli olarak düğün öncesi ve esnasıyla alakalı sorumlulukların İslami çerçevede olması, helaller, haramlar, yasaklar, teşvikler bağlamında incelenmesi gerekmektedir. Çünkü düğünler sadece yemekten, nümayişten, tebrikten veya davetten ibaret değildir. Bilakis yasaklanan sifah yani flört, zina birlikteliğine düşmeden meşru nikah akdi yaparak neslin helal çerçevede devamlılığının sağlanmasıdır. Diğer İslami hükümlerde olduğu gibi bir Müslümanın nikah akdi ve düğün merasiminin de meşruiyet çerçevesini Allah Teala'nın ve Hazreti Peygamber'in koyduğu sınır ve çizdiği çerçeveyle tahdit etmekten başka bir çıkar yol ve yöntem yoktur. Bu tür merasimleri diğer nümayiş ve birlikteliklerden ayıran hususların başındaysa verilen düğünler gelmektedir. Düğünlerden maksat evliliği duyurmak, kızla oğlanın birlikteliğinin ayette yasakların sifah, flörtleşme, gizli birliktelik olmadığını deklare edip bunların meşru bir akit yoluyla aile olduklarını ilan etmektir. Düğün yemeğinden maksatsa insanların tebriklerini kabul etmek, bereket niyazı ve tasadduk maksadıyla ikramda bulunmak, aile olmak için girişilen bu teşebbüsün hayırla devam etmesi için yapılacak dualara verilen yemeklerle amin diyebilmektir. Asr-ı Saadet'te adına velime denilen düğün yemeğine Hazreti Peygamber özel ehemmiyet atfetmiş, düğün yapan herkesin imkan ve durumun nispetinde ikramda bulunması ve yemek vermesini tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber düğün yemeğinin çağrılan davetlilerin durumuna göre hayırlı veya hayırsız, bereketli yahut bereketsiz, neticesiz ve faydasız olacağını ifade maksadıyla davet edilen en faydasız ve bereketsiz yemek zenginlerin çağrılıp fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeğidir buyurarak düğünlerin sadece zengin ve itibarlı kimselerin bilmesi ve onlara hoş görünmek için yapılan merasimler değil, toplumu oluşturan tüm kesimin nasipleneceği, topluca dua edeceği, kızla oğlanın evlendiğini zengin fakir herkesin öğrenip haklarında suizanda bulunmayacağı bir birliktelik olmasını emretmiştir. Bu sebeple İbni Mesud radıyallahu anh bu konudaki hassasiyetini zenginlerin çağrılıp fakir kimselerin davet edilmediği düğün yemeğine gitmememiz emredildi dile getirerek zımnen fakire yer verilmeyen ve onların layık görülmediği sofrada bizim yerimiz yoktur vurgusunu yapmakta, Ebu Hureyre'nin ise sizler davet edildiğinde gelecek olanları, fakirleri çağırmayıp davet edildiklerinde gelmeyecek olanları, zenginleri çağırmak suretiyle düğün davetlerinizde isyan eden kimseler olmaktasınız dediği nakledilmektedir. Düğün merasimlerinde davet sahibinin görevi Allah ve Resulünü hoşnut edecek, fakirlerin ağırlanıp gönülleri zengin şekilde uğurlanacağı bir ikram hazırlamakken, davet edilen kimsenin de hatır sayıp davet eden kimsenin gönlünü kırma hatasına düşmeksizin tebrik ve temenni için bu davete icabet etmek olacaktır. Nitekim bu konuyla alakalı Hazreti Peygamber davet edilmesine rağmen buna icabet edip iştirak etmeyen kimsenin Allah ve Resulüne karşı gelmiş olacağını ifade etmektedir. Düğün merasimini ölü evinden ayıran husus, mutluluk, şükür, iyi dilek ve temennilerin meşru dairede ifade ve izhar edilmesine bağlıdır. Neşe ve sürur, şükür duygusunun farklı terennüm ve şekillerle ifade edilmesi gerektirebilir ve insan bu duygusunu folklorik, yöresel oyunlarla izhar edebilir. Nitekim Hazreti Peygamber, helalle haram arasındaki fark def ve sesle duyurmaktır. Def çalmak suretiyle nikahı ilan ediniz buyurarak, nikahı zinadan, gizli birliktelikten ayıran farkın meşru çerçevede mahremiyet ve itidal ekseninde yapılan merasim olduğunu, düğün veya farklı bir usulle bu nikahın ilan edilmesi olduğunu ifade etmiştir. Bununla alakalı olarak İbn Arabi, cefa vaktinde sefadan söz etmek, cefa sahibine eczadır. Sefa zamanında cefadan bahsetmek, sefa sahibine cefadır. Ölü evini düğün evine çevirmek, cenaze sahiplerine ne denli acı verirse, düğün evinde de yas tutmak, düğün sahibine o denli acı verir. Oynamanın yeri ölü evi olmadığı gibi, yas tutmanın yeri de düğün evi değildir söylemekte, duruma göre yerli yerince hareket ederek hakkı teslim etmeyi tavsiye etmektedir. Bütün bu İslami ölçüler müvacehesinde düğün merasimleri hiçbir zaman mahremiyet ihlalinin zaten bir defa oluyor diyerek kadın erkek bir arada bulunmasının veya heves ve heva için örtünme ve tesettürün ikinci plana atılmasının meşrulaştırıcı sebebi olamaz. Düğün merasimlerinde ortaya çıkan ve ne kardeşlik hukukuna göre hediyeleşmeyle ne de yardım ve teavün hususuna göre maddi destek olmayla bağdaşmayan beklenti içine girerek adeta borçlandırma usulü üzere hediyeleşme adetidir. Düğünlerde takılan takılar temlik edilerek yapılan hediyelerdir. Yani ben ona şu kadarlık bir takı altın taktım, şu miktar ve pahada bir hediye verdim. Onun da bana bu kadarlık takı takması veya benim verdiğim hediyeye muadil bir hediye vermesi lazım şeklindeki anlayış problemlidir ve hediyeleşme ve yardımlaşma hukukuyla örtüşmemektedir. Nitekim düğünlerde düğün yapan kimsenin işini kolaylaştırmak için takı takılır, hatır için hediye verilir. Beklentiye girilerek yapılan hediye şer'i açıdan uygun değildir. Unutulmamalıdır ki, Cemil Meriç'in ifade ettiği gibi iyilik eden mükafat bekliyorsa tefecidir. Elhasıl düğün merasimleri ve taziyelerin, tebrik ve tesellilerin Hazreti Peygamber'in ifade ettiği çerçevenin dışına çıkması durumunda maddi olarak külfet, manevi olarak da kasvettir. Nitekim haddini, bağlamını aşan her şey zıddına inkılap eder diyen ulema, bu hususta itidalli olmayı tavsiye, Hazreti Peygamber'in işlerinizde orta yolu tutunuz, istikamet üzere olunuz, amellerinizi mükemmelleştirmeye ve Allah'a yakın olmaya gayret ediniz ifade ve buyruklarını her zaman merkeze almışlardır. Değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Büyük Mut'u imzalı Düğün Ölçüleri başlıklı yazıyı paylaştık son olarak Sesli Dergi'de. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.